Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın sosyal medyadan diğer dostları da. Konuşalım. Şimdi bugün adaletin terazisizlik halini konuşacağız. Ne demek bu? Bugüne kadar yalandan da olsa, hani eksik de tartsa, zaman zaman birilerine kıyak da geçse, bir adalet terazisinden, o adalet tanrıçası Temis'in gözleri kapalı iken elinde tuttuğu teraziden söz etmek mümkündü. Ama artık an itibariyle şunu söyleyebiliriz ki adalet Türkiye'de terazi falan kullanmıyor. Çünkü ihtiyacı yok. Çünkü adalet yok. Hiçbir alanda adalet yok. Hem de adaletsizlik öyle bir tescillenmiş hale geldi ki bugün burada konuştuğumuz zaman siz de hak vereceksiniz. Farklı alanlardan farklı örneklerle konuşacağız bunu. Öyle bir hale geldi ki insanların adaletsizlikten yakınmasını engellemek aslında adaletin şu anda en büyük sorumluluğu. Yani ne demek istiyorum? Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Fox TV ana haber spikeri Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davrandığını söyleyerek hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Gecenin köründe duyurdu bunu. İncelemenin başlatılma metodunun ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Yani radyo televizyon üst kurulu içinde böyle bir inceleme başlatılacağı, bu kadar neredeyse hani acil koduyla yayınlanacak şekilde bir inceleme başlatıldığı duyurusu neden yapılmak istenir? Bunun bir tane gerekçesi var aslında. Orada incelemenin hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki inceleme yapılsa da yapılmasa da istenildiği anda zart diye ceza kesilebilir zaten. Bunun bin tane örneği var. Sevgili İlhan Taşçı defalarca yayınladı bunu. Bir koca yıl boyunca muhalif görünen kanallara, daha doğrusu böyle demeyelim, bu tanımı sevmiyorum biliyorsunuz. Muhalif gazeteci çok saçma, çok incitici bir tavır. Hakikaten yani gazeteci gazetecidir, niye muhalif olsun? Muhalif olmak, doğrudan bilinçli olarak muhalefetin yanındayım diye söylemek başlı başına gazeteciliğe yapılmış bir saygısızlık. Dolayısıyla hani en azından prensipte kanun gereği tarafsız olması gereken televizyonlar içinde bu ifadenin kullanılmaması gerek bana göre. Ama iktidarın istediklerini söylemeyen diyelim ki zaten bir avuç kaldılar. O televizyonlara nasıl ceza dağıtıldığını ilan defalarca işte yıllık raporlar halinde yayınlıyor radyo televizyon üst kurulu üyesi olduğu Allah söyletti. Hadi bakalım. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi olduğu günden beri yıllık raporlar halinde yayınlıyor bunu. Yani şu kadar ceza kesilmiş, bunlardan şu kadarı iktidarın hoşlanmadığı kanallara, şu kadarı ki onu elinizde gösterebiliyorsunuz, yani şöyle falan yapıyorsun en fazla, şu kadarı da iktidarın taklacılarına verildi şeklinde. Ve RTÜK Başkanı'nın böyle bir duyuruyu yapmasının amacı şu: aslında orada mesaj Selçuk Tepeli'ye falan değil. Orada doğrudan mesaj Fox TV'nin sahiplerine. Fox TV'nin Türkiye'deki kurumsal yapısını o. Yani her an tepenize çökebiliriz'in göstergesi o. Oysa biz her an bu ülkede insanların sevdikleri, hoşlandıkları, boş verin onu, hayatlarında kullanmak üzere sahiplendikleri pek çok şeye çökülebildiğini gördük. Dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü 3 fakültenin daha dekanını görevden aldı. Sebep? Nasıl açıklanacak mesela bu sebep? Ne denebilecek? Yani en az Ebu Bekir Şahin'in söylediği kadar saçma bir sebep çıkmak lazım. Çıkması gerekiyor ortaya. Çünkü ne diyeceksiniz mesela bir fakültenin dekanını görevden alırken? İşini mi yapmadı? Diğer akademisyenlerle mi geçinemiyor? Oradaki akademisyenler istemiyor mu onu? Bunların hiçbirinin cevabı yok. Sadece burada yapılmasının bir tane nedeni var. Yapabiliyor olmak. Yani yetkim var, İstediğim anda kullanırım söyleyebilmek. Biliyorsunuz insanlar Gaziantep Adana karayolunda, otoyolunda mahsur kaldılar. Saatlerce mahsur kaldılar. Orada kendilerine hani sorununuz ney diye soran belediye başkanı Fatma Şahin aslında çok iyi biliyor ki istenirse oradaki sorunun sosyal medya dışında bir yerde duyurulması engellenebilir. Hiçbir sıkıntı olmaz bununla ilgili olarak. Gazeteler yazmaz, televizyonlara haber yasağı getirilir. Sapığın teki kaçak bir kursta çocuklara tecavüz eder. Anında mesela habere yayın yasağı getirilir. Ve radyo televizyon üst kurulu başkanı bir dakika insanların haber alma hakkıdır demez bununla ilgili olarak. İktidarın taklacısı sadece bunun için oluşturulmuş televizyonlardan birinde mesela çıkılır. Bir köyün içinde hani sıksan en fazla 30 hanenin olduğu bir köyün içinde herkesin tren olduğu görülür. Anlatılır bu bir televizyon programında. Kimse umursamaz. Gecenin körünü bırak. Normal bir rutin radyo televizyon üst kurul toplantısında bile gündeme gelmez. Gelmesi engellenir gerekirse. Neden? Gündemi başkan belirliyor. O getiriyor onu oraya. Yani bunu konuşacağız arkadaşlar diye toplantıyı açıp o söylüyor. Hal böyle olunca en ufaktan en büyüğe doğru bozulma başlayınca herkes bundan nasibini alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyeliğine atanan kişi Çorum'dan bir avukat. Nereli olduğunun, nerede iş yaptığının falan bir önemi yok. Fakat şöyle bir sıkıntısı var bu insanın. Ya bu insan geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuş. Yani açıkça siyasi tercihini belirtmiş biri. Biliyorsunuz bu ülkeyi tek başına yöneten insan daha önce Anayasa Mahkemesi üyeleriyle sadece bunun için kavga ediyordu. İhsası rey olur orada sizin siyasi tavrınızın belli olması diye. Bundan daha açık bir siyasi tavır olabilir mi? Hepinize soruyorum. Siyasetle hiç ilgilenmeyenleriniz de dahil olmak üzere. Ya bir insanın bir siyasi parti üyeliğini kabul edip oradan aday olmasından daha fazla siyasi taraf olabileceğini gösterebilecek bir durum düşünebiliyor musunuz? Benim aklıma gelmiyor. Yani kahvede arkadaşlarına anlatmış olsa ben oyumu götürüp şuna verdim dese tamam anlayacağım bunu. Ama daha ötesi yok ki. Bunlar yapıldı bu ülkede. Ve hatırlıyorsunuz bu ülkede anlattım size. Hem de kendi şahitliğimle anlattım. Geçmişte Barolar Birliği'nin başkanlığını yapmış olan Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın Özdemir Özok sadece bu nedenle reddetmişti Anayasa Mahkemesi üyeliğini. Hem de ballı börekli, uzun yıllar boyunca sana iş garantisi sağlayan, hem de hiç fena maddi olanaklar getirmeyen sağlam bir üyeliği sadece bunun için reddetmişti. Çünkü dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le yaptığı konuşmada, Sezer de bunu doğruladı zaten sonrasında. Ben CHP üyesiyim. Üyeyim, ben parti üyeyim, bu yaptığınız yanlış anlaşılır. Hem parti yıpranır ama daha önemlisi yargı yıpranır diyerek reddetmişti. Bu ülkede bunu yapabilmenin yöntemi oyken bugün bunu yıkabilmenin yöntemi olarak gösteriliyor bu. Yani radyo televizyon üst kurulu başkanının kafasına göre adalet dağıttığı, hesapta terazisiz adalet dağıttığı bir dönemin içinde haliyle Anayasa Mahkemesi üyesini seçerken de nereden bir kriter belirlediğini anlamak çok zor olmuyor. İnsanlar baktıkları zaman, o beyefendinin fotoğrafına baktığınız zaman zaten siyasi tercihini, hani geçmişte Türkiye'nin çok yaralandığı, favoriler burada olursa şu görüştensin, bıyıklarının ucu sarkarsa bu görüştensin, bıyıklarının tamamı üst dudağını kapatırsa şu görüştensin bakışı, hiç ihtiyaç duymadan bugünün tornadan çıkmış devlet memurları statüsünü gösteriyor zaten. Dün hatırlıyor musunuz size bir şey anlattım. Namık'tan Dışişleri Bakanlığı'nın eski sözcüsü şöyle bir yazı yazdı. Dedi ki artık bir militan yuvası haline getirildi Dışişleri Bakanlığı. Biliyorsunuz burada defalarca konuştuk. Türkiye'de kendi geleneğini savunan iki önemli grup vardı devlet bürokrasisi içinde. Biri maliye, biri de hariciye. Onlar bir şekilde bozulmanın önüne geçebilmek için farklı siyasi tercihleri olsa da altını çizerek söylüyorum. Farklı siyasi tercihleri olsa, kendi içinde bir kavgası da olsa ama liyakatin bozulmaması için direnebildiği kadar direndi. Bunu yenmenin yolu olarak Erdoğan şunu gördü, büyükelçilik unvanını takır takır dağıtmaya başladı. Bugün Erdoğan'ın özel kalem müdürü de, sözcüsü de, bilmem nesi de tamam büyükelçi unvanına sahip. Oysa geçmişte büyükelçi olabilmek demek bu ülkeyi, bizim ülkemizi, hani bu ülkenin tırnak içinde milliyetçileri var ya, çok milliyetçiler onlar, ceplerine milliyetçi hepsi. O milliyetçilerin de gurur duyarak anlattığı gibi o pembe incili kaftana sahip olmak demekti. Yani Ömer Seyfettin'in hikayesinde anlattığı, gereğinde ülkenin onurunu, gururunu taşıyabilmek için her şeyden vazgeçebilmeyi göze almak demekti. Bugün ülkenin büyükelçi sıfatını taşıyan insanlarına bakın. Hayır, sadece Erdoğan'ın yakın çevresine değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Prag'daki, Çek Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisinin Bugün ülkede bir şarkıcının kullandığı şarkı sözünden çok daha ağır dini hakaret ifadeleri olmasına rağmen bu ülkenin tırnak içinde milliyetçileriyle, tırnak içinde dindarları onu görmezden geldi. Neden? Temiz'in terazisi kırılmaya başlamıştı zaten. Çok da fazla bakılmıyordu. Şimdi terazinin bir kefesi yerinde dururken diğer kefesinden sarkan o zincirin ucuna incecik şeffaf bir ip bağlayıp istedikleri yerde dengi teraziye getiriyorlar onu. Ve bu yapılan ülkenin bütün ayarlarını bozuyor. Sadece siyaset anlamında değil, ülkenin ahlaki değerleri anlamında değil, ekonomisini de bozan bu. Bakın, düne kadar burada defalarca konuştuk, bu yaşanacak, kaçınılmaz halde yaşanacak diye defalarca söylemek zorunda kaldım. Çok büyük bir siyasi öngörü falan değildi bu. Bu iktidarın gidişine, normal iş yapış düzenine baktığınız zaman zaten görmeniz kaçınılmazdı bunu. Bu ülke Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı 252 yurttaşının şehit olması, 2500'den fazla yurttaşının da yaralanmasıyla biten aşağılık darbe girişiminin finansörü olarak gösterilen, iktidara bağlı gazeteler tarafından resmen şerefsiz yazılarak isimleri, resimleriyle birlikte yayınlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile resmen bir swap anlaşması imzaladı. Ne demek swap? Yani çok basit şekilde değiş tokuş diye kalsın aklınızda. Ekonomik anlamda size anlatıyorlar çünkü biliyorum işte biz onlara Türk lirası veriyoruz. Onlar bize kendi parasını veriyor. Hikaye bu değil aslında. Bu benim borçlarımın bir kısmını sana daha fazla borçlanayım diye değişelim mi demek. Karışık olmadı değil mi? Yani benim 50 lira borcum var. 50 lira borcumu ödeyecek durumum yok. Herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmak için diyorum ki sen 50 liranın karşılığında bana 65 liralık borç ver. 15 liralık artı borcum sende kalsın ve borcum senin paranın cinsinden dönsün. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakıldığı zaman ülkede sadece borcun borçla el değiştirmesi, yer değiştirmesi şeklinde tanımlanabilecek swap bugün Türkiye'de ekonominin kurtarıcısı olarak gösteriliyor. Halihazırda -64 milyar dolar civarında olan bizim Merkez Bankası bütçemiz mesela bugün yeni bir teste tabi tutulacak. Bugün saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Maşallah bu ülkenin insanları öğrenmek zorunda kaldılar. Para Politikası Kurulu nedir, ne iş yapar, baz dönemi faizi nedir, politika faizi nedir, gecelik borçlanma nasıl olur, Merkez Bankası nasıl borç verir, nasıl para tutar falan filan, karşılık nedir, reskont nedir. İnsanlar hiç işleri olmamasına rağmen bunu öğrenmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü iktidarın bilinçli olarak tercih ettiği bir şeydi bu. İş tartışıldı ama tartışmanın sonunda eyleme geçilecek noktada her şey yasaklandı. Nasıl? Vallahi bunun birkaç tane yöntemi var. İsterseniz bakan doğuruyorsunuz bunun için, isterseniz Merkez Bankası Başkanı doğuruyorsunuz, isterseniz bununla ilgili öyle saçma adımlar atıp ondan sonrasında soruların sorulmasına engel oluyorsunuz ki insanlar bir süre sonra zaten şunu düşünmemeye başlıyor. Ya ne oldu, ne yaşandı sorusu gereksiz hale geliyor. Çünkü gündelik hayatın içinde boğuşmak zorunda kaldıkları ekonomik sorunlar o kadar büyüyor ki Merkez Bankası'nın ekonomik sorunu görünmez hale geliyor. Dün itibariyle parça parça yapılan iki zamla, önce motorine ardından benzine yapılan zamla 1 dolar seviyesinin üzerine çıktı her ikisi de. Bu ne demek? Bu şu demek çok kabaca. Sadece bir yıllık dönem içinde benzindeki fiyat artışı %95'e yaklaştı. Mazotun artışı ki mazot benzinden biraz daha farklı Türkiye'de nitelik açısından. Çünkü çiftçinin kullandığı traktörde hali hazırda ürüne çevirmek için o tarladan alacağı her şey mutlaka ama mutlaka traktörüne koymak zorunda olduğu bir şey. Ondaki artış %115 sadece bir yıl içinde. Sadece bir yıl içinde. Ama size çok daha tuhaf bir şey söyleyeceğim. Bir yılı salla çünkü biz ne kadar geri gidersek kafalar o kadar fazla karışıyor. Ya biz sadece o hani ne yaşandığının konuşulması yasak hale gelen, bak sadece ne konuşulması yasak hale gelen 20 Aralık gününden bugüne kadar üst üste yaşadığımız mazot zamlarıyla zaten çiftçi kımıldayamaz hale geldi. Sadece 20 Aralık. Oysa o gün bize nasıl duyurulmuştu? Vatandaş koştu. Bankalara dedi ki döviz bürolarına al bu dövizi benden. Ben bundan nefret ediyorum. Ülkemin ekonomisini yerin dibine sokuyor. Al bundan bana Türk lirası ver. Ve o kadar çok bozdurdular ki paralarını, 18 liradan bir gece içinde 10 lira 20 kuruşa, 10 lira 40 kuruşa, 10 lira 60 kuruşa kadar düştü. Ama bugün geldiği yere baktığınız zaman aradaki fiyat farkı %40'lık bir artışla tekrar aynı noktada dengeye gelmeye başlıyor. Ankara'da çok fazla söylenti var. Çok fazla söylenti var. Yani yazanları çizenleri biliyorsunuz. Ben de öyle bilgi yok. Çok açık söyleyeyim. Hani birileri istifa edecekmiş, bakan mı gidecekmiş, iletişim başkanı mı gidecekmiş, yoksa TÜİK başkanı mı gidecekmiş. Vallahi ben de öyle bilgi yok. Olsa biliyorsunuz tutmam. Gazeteci bilgi tutmaz çünkü. Yani haber haline dönüşmüş bilgiyi tutmaz. Haberi oluşturuyorsa bekler ama onu yapan, bilgiyi bilip de tutan iş takipçisidir. O bir şey hedefliyordur ondan çünkü. Ya da yazmaktan korkuyordur. Her ikisi de gazeteciliğe sığmaz. Gazetecilik içinde yer almaz. Ama bütün bunların içinde Ankara'daki söylenti şu. En yoğun söylenti şu. Bugün toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizlerde bir değişikliğe gitmeyecek. Neden? Çünkü Erdoğan ikna edildi. Neye ikna edildi Erdoğan? Erdoğan özellikle turizm sezonunun açılışına kadar kurlarda yeni bir dalgalanmaya müsaade edilmemesine ikna edildi. Sevgili Erdal abi, Erdal Sağlam yazmış mesela bunu. Onun yazdığına göre eğer böyle bir faiz oynaması olmayacaksa aslında bugün iktidar yeni bir mücadele alanı açıyor demek. Çünkü faizde değişiklik olmamasına rağmen ekonomide yaşanacak bir dalgalanmanın bu sefer faize bağlantılı bir söyleme tabi olması mümkün olmayacak. Yani insanlar diyecekler ki tamam kardeşim, bak faiz parametresini devreden çıkarttık ama döviz hala yükseliyor. Enflasyon hala yükseliyor. Bugün ayın 20'si, 20 Ocak 2022 bugün. Yani bizim kabaca 14 gün sonra öğreneceğimiz yeni bir değer var. Nedir o değer? Ocak ayı enflasyonu. Ocak ayı enflasyonu merkezi bütçenin bozulmasına neden olan pek çok etkinin de kağıdın üzerine çıkacağı dönem olacak. İşte böyle baktığın zaman TÜİK Başkanı istifa mı edecek diye soruyor insanlar. Bilmem ki. TÜİK Başkanı istifa edemez ki. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hiç kimse, altını kalın kalemlerle 500 kere daha çiziyorum, 6,5 yıldır anlatıyorum, hiç kimse istifa edebilemez. Edemez demiyorum. Edebilemez. Ancak görevden affını talep ettiği söylenerek alınır o görevden. Yani işten çıkartılır. Sadece bu. İşten çıkartılır. İyi ama bu insanların işleri kamu adına yapılan işler çoğu. Fark eder mi? Anayasa Mahkemesi kimin adına karar veriyor? Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atama ne değiştirecek hayatınızda? O kimin adına karar veriyor? Radyo televizyon üst kurulu bir tarafsız olması gereken haber bültenine neden müdahale ediyor? RTÜK kim için var? Ayrılıkçı Tamil gerillalarının kulübü mü RTÜK? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu. O da bu kamunun, bu halkın adına karar verenlerden bir tanesi. Şimdi çok acayip bir döneme giriyoruz biz. Adaletin Türkiye'de gerçekten terazisi yok artık. Teraziye ihtiyacı falan yok. Temize ihtiyaç yok artık. Temiz yerine bıyıklarını kırpmış bir takım amcalar var. Onlar geziniyorlar. Kafalarına göre karar veriyorlar. Kafalarına göre yazıyorlar, çiziyorlar. Anayasa Mahkemesi böyle yapsın. TÜİK şunu açıklasın. Merkez Bankası böyle karar alsın. Parlamento salla zaten. Parlamentoyu ipleyen yok. Yani orada ne yapıldığının hiçbir önemi yok. El kaldır, el indir. Böyle geçip gidiyor zaten. Ama bunların içinden çıkartılacak en büyük ders şu. Bir ana haber bülteniyle uğraşmaya başlamışsa eğer radyo televizyon üst kurulu, iletişim başkanlığının görevini de devralmış demek. Çünkü bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iletişemiyor. Onun yerine toplumun sağlıklı iletişim kanallarını kapatmaya çalışıyor. Çünkü ancak bunu yaparak bir bakanlar kurulu toplantısından sonra insanların karşısına çıkıp abuk sabuk zam yapmayın, bunun önüne geçeceğiz diyerek özel sektöre mesaj verip aynı gece içinde hem benzine hem motorine zam çakabilirsiniz. Bunu yapmazsanız eğer, yani insanların iletişim kanallarını tıkamazsanız, sizin iletişemediğiniz çok net görünmeye başlanır. Bugün hepimizin gördüğü şey bu işte. Adaletten bu kadar sıyrılmış bir toplumun içinde herkesin zararına olan şeylerin gösterilmemesi, yararına olacak şeylerin de daha oluşum aşamasındayken engellenmesi. Türkiye'de adaletin teraziye falan ihtiyacı yok. Adalete ihtiyaç yok. Bir süre sonra avukata, hakime, savcıya da ihtiyaç olmayacak. Gerçekten kadı eliyle, kadı marifetiyle hüküm kesilecek. Biz hiç görmediğimiz, var olduğuna ikna edilmeye çalışıldığımız bir kara kaplının adını duyacağız sürekli. Hüküm bu, hüküm şu, burada bu yapılır denilecek ve hepsi getirilip aynı noktaya bağlanacak. Nas bunu emrediyor. Nas böyle dedikten sonra sana ne oluyor, bana ne oluyor? Ekonomide, siyasette, sanatta, bilimde, sporda, hepsinde böyle. Bundan kurtulmanın yöntemi de ısrarla, ama ısrarla adalet terazisinin doğru işleyebilmek üzere tekrar ortaya çıkmasını sağlamak. Bugün Türkiye'de kendini muhalefet olarak tanımlayan bütün siyasi oluşumların her şeyden önce çözmesi gereken sorun bu. Adaletin tekrar tesisi için mücadele etmek. Çünkü bu terazisizlik hali hepimizin yaşamını çok daha derinden etkileyecek. Ve biliyor musunuz, geçmişteki örnekler de bize gösterdi ki bu adalete, kırdıkları teraziye en çok bugünün muktedirlerinin ihtiyacı olacak. Çünkü o terazi onları da tartacak. O günler gelecek. O günler böyle romantik bir beklenti içinde falan gelmeyecek. Adaletin terazisini kırdığınız zaman bir süre sonra toplum yönetilemez hale geliyor zaten. İnsanları bir arada tutan şey, kendi başlarına gelen şeyin bir adaletsizlik olmadığına yönelik inançları çünkü. Eğer bundan sıyrılırlarsa herkesin kendini savunmak üzere sığınacağı yer adalet değil, adaletsizlik, hukuksuzluk oluyor çünkü. Bugün çok önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Bu ülkenin dağında, taşında, toprağında, kuzusunda, kurdunda, bulutunda, deresinde, nehrinde, hepsinde hakkı, emeği olan çok önemli bir insanı kaybettik 2 yıl önce. Sayın Hayrettin Karaca, Tema Vakfı'nın kurucularındandı. Benim de tanıdığım, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Kendisi bir iş insanıydı aslında, Hayrettin Karaca. Ama kendi yaşam öyküsünü anlatırken sıkça söylediği, söylemekten de çok zevk aldığı bir ifadeydi bu. Ben hiçbir zaman iş insanı olmak istemedim ama bizim çağlarımızda babalar kırılmazdı. Babaların söyledikleri emirdi derdi her zaman. O yüzden ailesinin sahibi olduğu büyük bir tekstil oluşumunun başındaydı yıllar boyunca. Tutkusu her zaman bu ülkenin taşı toprağıydı. 1970'lerin ortasında kendisiyle bunu konuşma fırsatı bulanlardan biriyim. Çok şanslı sayıyorum o yüzden kendimi de. 1970'lerin ortasında Yalova'da Karaca Arboretum'unu kurdu. Ne demek arboretum? Arboretum aslında ağaçların, özellikle böyle nesli, türü tükenmek üzere olan ağaçların başkaları da görsün, başkaları da bilsin denilerek koruma altına alındığı özel bahçeler. Yalova'da muhteşem bir arboretum kurdu 70'lerin ortalarında. O günden itibaren de orada 15 bine yakın özel çeşit var. Hala var. Hala görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Ama ölene kadar, 98 yaşına kadar, ölene kadar bu ülkenin taşını, toprağını, ağacını, bulutunu, nehrini, suyunu savunmaktan vazgeçmedi. Bunun için herkesi karşısına almaktan imtina etmedi. Hayrettin Bey son derece önemli bir insandı. Bugünkü yayın bu aziz insanın aziz hatırası içindir. Nurlar içinde yatsın. Bizim için yaptığı her şeye, bu ülkenin dağına, taşına, toprağına verdiği emek için hepimiz kendisine minnet borçluyuz. Nurlar içinde yatsın. Yattığı yer incitmesin. Aziz hatırası da şad olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben saat 10.30 civarında gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Gelin gazetelere bakalım, neleri yazmadıklarını görelim. Ondan sonrasında tekrar konuşur, haftanın sonuna doğru ilerleriz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.